Merhaba Erkam Radyo'nun aziz dinleyicileri. Bugünkü Enderun sohbetlerinde yine bahar konusuyla karşınızda olacağız. Bahara neden bu kadar önem verdiğimi merak eden dinleyicilerimiz için, yani her mevsimin bir önemi, bir güzelliği vardır ama bahar mevsimi güzellikler içinde Allah'ın kullarının kainatı idrak edişine çok fazla imkan veren özel bir zaman dilimi oluşundan diye kısaca cevap vermek isterim. Bir de bu konuda edebiyatımızda, sanatımızda yer alan pek çok manzumenin, pek çok mensurenin olduğunu da hatırlatmak isterim. Şimdi sizlerle bugün bir başka metni paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar biz olabildiğince baharla ilgili manzumelerden bahsetmiştik. Bu manzumelerin dışında nesir edebiyatımızda da baharla ilgili bir takım güzel metinler olduğunu düşünüyorum. Ve bugün sizlere arz edeceğim, paylaşacağım sizlerle metin de bilhassa hanım kardeşlerimizi daha çok ilgilendirir diye düşünüyorum. Ömer Seyfettin bildiğiniz gibi son devrin önde gelen hikaye yazarlarından birisidir. Ve hikayelerinde eski kültürümüzle yenisini karşılaştırmayı sanki özel bir ilgi alanı gibi belirlemiştir desek yanlış olmaz. Tabii bu biraz bize dönük, herkesin anlayabileceği bir ifade tarzıdır. Edebiyatçılarımız buna itiraz edebilirler yahut daha başka özelliklerinde ifade edebilirler. Şimdi Ömer Seyfettin'in çeşitli hikayelerinden birisi de eski hanımlarla yeni kızlarımızın hayata bakışını bahar üzerinden karşılaştırdığı bir metin sunacağım. Bu metnin adı Bahar ve Kelebekler. Ömer Seyfettin'in hikayeleri içinde bence önemli bir yeri olan bu hikayenin tamamını ben bazı kısımlarından söz edeceğim. Tamamını dostlar kitap da zaten bu adı taşıyor, bulup okumalıdırlar. Hatta biraz da dikkatle okumalıdırlar. Hikayede bir eski köşkte yaşlı bir ihtiyar hanım Ömer Seyfettin'in tabiriyle kadit olmaya yüz tutmuş. Yani epey yaşlanmış. Efendim bir koltukta oturuyor ve kendi halinde etrafa bakıyor. Ve onun karşısında da efendim bir şezlonga uzanmış esmer güzel bir kız siyah marokan kaplı bir kitap okuyor diye tavsif ediyor. O sırada pencereden çiçekler, kır kokuları, denizin dalga dalga sahile vurmasının fısıltıları ve tatlı bir Nisan rüzgarı içeriye giriyor. Bu durumda biri 90 yaşının üzerinde yani 100'e gelmiş, biri de 18-20 yaşlarında iki tane kadın. Nine efendim tabii olarak susuyor. Genç kızımız da elindeki kitabı okuduğu için ikisi de susuyorlar. Fakat bu durum uzun sürmüyor ve tabii bizim kültürümüzde böyle iki kişi bir araya geldiği zaman herkes kendi başına iş yapmaz, bir sohbet ederler ve o sohbet insana dinçlik verir, revnak verir, şevk verir, zevk verir, heyecan verir. Nitekim ben bugün görüyorum ki bir evde bundan mesela 10 sene önce gidildiği zaman baş köşede televizyon, o açık durur. İnsanlar nasılsın, iyi misin'den sonra aa şunu seyredelim, bunu seyredelim diye televizyona yönlenir, sohbeti keserlerdi. Şimdi daha kötü bir şey oldu. Biz onun çaresi ne olur diye düşünürsek herkesin elinde bir televizyondan daha insanları farklı alanlara yönlendirerek zamanlarını harcatmaya efendim müsait telefonlar, cep telefonları çıktı. Herkes oturuyor. Bir müddet sonra belki belli yaşın üzerindekiler değil ama gençler hemen telefonlarını çıkarıp kaldıkları yerden oyunlarına devam ediyorlar, mesajlarını okuyorlar. Hatta bu iş cuma namazlarında hutbe okunurken bile yapılabiliyor. Böyle bir durumdayız. Şimdi Ömer Seyfettin bugüne gelseydi bunu da herhalde çok güzel bir hikayeyle bize anlatabilirdi. Evet, bu suskunluğu efendime söyleyeyim bozan yine 97 yaşındaki nine oluyor. Torununun torununa yavrum niçin susuyorsun biraz konuşalım dedi. Genç esmer kız yeni neslin soğuk Türk kadınlarının o asla tatmin edilemeyecek olan ebedi kederiyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından ayırmadan okuyorum büyük anneciğim dedi. Bakın burası çok enteresan. Yeni neslin son Türk kadınlarının o asla tatmin edilemeyecek olan ebedi kederiyle mutsuz, durmadan hüzünlü, mahzun. Böyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından kaldırmadan okuyorum büyük anneciğim dedi. Şimdi aynı şeyi sorduğunuzda oğlunuz yahut kızınız yine başını telefondan kaldırmadan size mesajlarıma bakıyorum diyebilir. 18 yaşında vardı. Şezlong'daki mühmel uzanışı ona müstesna bir letafet veriyordu diye kızı modern bir kız olduğunu anlamamıza yarayacak şekilde efendim çok güzel tasvir ediyor. Oraları geçiyorum. Büyük nine sordu. Okuduğun ne kızım? Bir roman. Neden bahsediyor? Hiç. Büyük nine bu hiç cevabını aldıktan sonra konuşmaya niyeti bulunmayan kızın konuşmaya niyeti olmadığını da görünce tekrar dalıyor ve karşısında eski hayatı gözlerinin önüne geliyor. Bir müddet o hayatı hatırlıyor. Sonra soruyor. Söyle yavrum o roman ne diyor? Genç kız büyük gözlerini kaldırdı, kitabı dizlerine indirdi nazik bir şiveyle. Büyük anneciğim Fransızca bir roman işte dedi. Lakin büyük nine merak ediyordu. Mutlaka anlamak istiyordu. Adı ne? Dezenşante. Ne demek? Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar demek. Onlar kimmiş? Biz Türk kadınları. İşte büyük nineyi bu biraz daha bu son cevap canlandırıyor. Büyük nine düşündü. Sol eliyle siyah parlak saçlarını düzelten torununun torununa şimdi pek elemli ve üzgün bakıyordu. Bu kız tıpkı büyük matemler geçirmiş, felaketler görmüş bir zavallı gibiydi. Hiç gülmüyor, hep mahzun duruyordu. Ah işte hep bu kitaplar onları zehirliyor, onları solduruyordu. Onları bahara, saadete yabancı bırakıyordu. Bakın bu cümle enteresan. Onları bahara, saadete yabancı bırakıyordu. Bugün olsa ne deriz? Doğaya. Tabii doğanın en güzel hali de bahardır. Ansızın kalbinde bir acı duydu. Bu genç güzel kıza acıyordu. Titreyen ellerini koltuğunun yanlarına dayadı. Hiddetlenmiş gibi biraz yükseldi. Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar, Türk kadınları mı? Hayır, hayır. Türk kadınları asla sevinçten, saadetten mahrum değiller. Sevinçten, saadetten mahrum olanlar sizsiniz şimdiki kadınlar. Siz yoruldunuz. Büyük annelerinize benzemediniz. Ah biz. Gençken ne kadar mesuttuk. Bahar, şu arkamdaki bahar bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi siz bunları görmüyorsunuz. Siz bu zehirleyici kitaplar üzerine düşüyor, kararıyor, soluyor, soluyor, hırçın, berbat, tahammül edilmez bir mahluk oluyorsunuz. Genç kız gülümsedi. Büyük annesinin böyle hiddetli serzenişlerini her vakit dinler, bazen onunla münakaşa ederdi. Siz hiç okumaz mıydınız büyük anneciğim diye sordu. Büyük annenin cevabına dikkat edin lütfen. Okurduk. Kibar büyük efendiler kızlarına Farisi öğretir, cami dersi gösterirdi. Yani dini bilgiler alacak dersler yaptırırdı. Tuhfe-i Vehbi'yi okuturlardı. Tuhfe-i Vehbi de Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin manzum halde bir şiir olarak tertip edilmiş bir lügattir ki eskiler bunu ta Sıbyan mekteplerinden itibaren okurlar. Kelime hazineleri gelişirdi. Tuhfe-i Vehbi okuturlardı. Fuzuli'nin, Baki'nin gazellerini ezberlerdik. Şimdi sevgili kızlarımız, Fuzuli'nin, Baki'nin gazellerini hiç ezberlediğiniz hatınızda herhangi bir beyit var mı diye sorsam, gelin sormayalım, okumaya devam edelim. Mesnevi'yi anlardık, mükemmel seciler, kafiyeler yapardık. Yani kendi aralarında manzumeler yazarlar, o manzumelerin kafiyelilerini bilirler, bulurlar. Düz cümleler kurarlarsa da onun kafiyesi olmak üzere secili kelimeler bulurlar imiş. Kocalarımızla müşavere ve müşaere ederdik. Bakın hem onlarla konuşuyorlar hem de onlarla karşılıklı şiirler, müşaere karşılıklı şiir söylemek ederdik. Hafızamıza, zekamıza, nüktelerimize onları hayran ederdik. Hakikaten böyle bir hanım eşini hayran eder. Yahu bizim hanım ne güzel şiir söylüyor, ne güzel laflar söylüyor gibi. Hala ben büyüklerimizden böyle sözler duyduğumu hatırlıyorum. Evet, o zavakit bir kadın için en büyük medih fazıla, edibe, şaire, akile gibi sıfatlarla verilirdi. Şimdi siz Frank mürebbiyeler elinde büyüyor, kendi lisanınızın güzelliklerini tanımıyor, başka memleketlerin başka şeylerini öğreniyorsunuz. Onlara benzemek istedikçe kendi benliğinizden uzaklaşıyor, etrafınızdan nefret ediyor, hakikatten, sevinçten, saadetten mahrum kalıyorsunuz. Ah diyor, sonra bir tehevürle at elinden o kitabı diyor. Esmer kız yine gülümsedi. Peki büyük anneciğim, bu kitabı atayım, okumayayım. Sonra bize müebbet ve yıkılmaz bir hapishane olan bu sıkıcı evin içinde, bu mevkufiyetin yalnızlığı içinde çıldırayım mı? Okuyor, eğleniyor, biraz teselli buluyorum. Hayır kızım, okuyor fakat eğlenemiyorsun. Gözlerini görsen bir bulut, bir sis içinde gibi. Bütün, büsbütün fenalaşıyorsun. Bu kitaplar hep zehir, hep keder. Peki söyleyiniz, okuymayayım da ne yapayım? Burada bir noktalı virgül koyayım. Şunların üzerinde durmak, daha doğrusu altını çizmek istiyorum. Şimdi bakın kız ne diyor? Ben bu evin içinde mevkufiyetin yalnızlığı içinde kalayım. Hakikaten bugün bütün çocuklarımız evin dışına çıkmak için can atıyorlar. Düşünün, öyle değil mi? Bütün insanlar sokaklarda. Küçüğü büyüğü, dindarı dine nezen bakışı bakanı. Yani artık evlerimiz değil, sokaklarımız ev olmuş. Neden? Çünkü sokaklarda yiyoruz. Neden? Çünkü sokaklarda geziyoruz. Neden? Bugün pek çok hanım ben biliyorum ki sabah kahvaltısına filan bahçede, filan lokantada, feşmekan mesirede, filan belediye tesisinde sabah kahvaltısına gidiyor. Akşam yemeğine gidiyor. Toplanarak Eyüp Sultan'ı vesaireyi gezmeye gidiyorlar. Yahut gezme demeyelim, ziyarete gidiyorlar. Yani evden müthiş bir kaçış var. Benim bulunduğum yerden ben böyle görüyorum. Halbuki eski hayatımızda insanlar evin içinde envai çeşit güzelliklerle meşbu bir vaziyette otururlar, yaşarlar ve ev eğlenirlerdi. Bakın burada bir cümle var. Eğlenmek. Şimdi bizim dini eğitimimizin abartılmış kısmında eğlenmek yok. Yani kaide nedir? Gülme gülme, ağla gönül. Halbuki insanın gülmek bir vasfıdır. Efendimizin hilyesinde onun daima mütebessim olduğu ifade ediliyor. Ve tebessüm etmenin sadaka olduğu belirtiliyor. Halbuki mutlu olmayan, efendim hayatın farkına varmayan, güzellikleri kavrayamayan, baharı anlayamayan insan, baharın getirdiklerini, o güzel bülbül sesini duymayan insan hayatı hakikaten kavrayamaz. Dün ben Adapazarı'na gitmiştim. Yolda bir yerde bülbül o kadar köylerin arasından geçerken güzel ötüyordu ki arkadaşıma dedim ki şöyle bir kenarda duralım, biraz bülbül sesi dinleyelim. Bugünün gençlerine şurada durup da bülbül sesi dinleyelim dediğiniz zaman tepki ne olur? Herkes kendisi cevabı versin. Dolayısıyla biz eski kültürde dışarılıklı diye ifade edilen, bilhassa hanımlar için menfi bir özellik olarak zikredilen bu evden kaçma konusunda bugün pek çok haklı görünen bahaneler bularak evimizi saadethane olmaktan hapishane olmaya döndürmüş bulunuyoruz. Yani herkes için ev bir hapishane gibi. Halbuki saadethane olması lazım. Nasıl? İşte bütün bahçesiyle, güzellikleriyle, şiiriyle, edebiyatıyla, musikisiyle vesaire. Şimdi devam edelim. Büyük nine düşünmeye başladı. Evet, ne yapsın? Şimdi her taraf hakikaten hapishaneye düşmüştü. 80 sene evvelki hayatı hatırladı. O vakit erkekler ayrı, kadınlar ayrı birer alem içindeydi. Ki şimdi tamamıyla bunlar dağıldı. Bu alem pek genişti. Binlerce kadın birbiriyle konuşur, görüşür, eğlenirdi. Kendilerine mahsus eğlenceleri, zevkleri vardı. Moda yoktu. Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, büyük annelerinin mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı çelik pabuçlar, kırmızı feraceler, ah diyor büyük anne içini geçirerek. Ah hele o kırmızı feraceler. Baharın yeşil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kadınlar tıpkı birer gelincek çiçeği gibi parlarlardı. Hiç aralarında çirkin, yani zayıf, hastalıklı yoktu. Bakın, çirkin kelimesini yanındaki sıfatlara dikkat buyurulsun. Çirkin, yani hastalıklı, yani zayıf olan yoktu. Erkekler yalnız kendi kadınlarını tanırlar, işlerinden sonra erkence evlerine gelirler, zevcelerine doyulmaz aşk ve muhabbet sahneleri ibda ederlerdi. Buradaki ibda kelimesi en güzel şekilde ortaya koymak demek. Yani bir erkek evine geldiği zaman eşine, evindekilere en güzel bir sevgi, muhabbet, aşk sahneleri yaratacaklar ki akşama kadar evde bulunan o hanım bu sahnede kendini yeniden bulabilecek. Kıraathaneler, gazinolar, birahaneler, kulüpler, tiyatrolar, kafe şantanlar, bütün bu Türk erkeklerini ellerinden ayıran zavallı Türk kadınlarını tenha evlerde unutulmuş birer bekçi gibi bırakan felaket mahalleleri yoktu. En önemlisi bu. Şimdi bir kısım insan buralara yalnız gidiyor, bir kısmı da çoluğunu çocuğunu yahut eşini alarak gidiyor. Dolayısıyla evdeki o özel alan ortadan kalkmış. Büyük annenin anlatması devam ediyor ama onları geçiyorum, o sayfaları. Bahar'la ilgili kısma geliyorum. Kız diyor ki sustunuz büyük anneciğim. İhtiyar kadın buruşuk ellerini açıyor. Ah diyor, eski günler, eski saadetleri düşünüyorum. Eski zamanda, sizin zamanınızda bugünden fazla ne vardı anneciğim diye soruyor kız. Çok, birçok şeyler. Ve ondan sonra anlatıyor. Mesela bakın anlattıklarından bazı kısımları sizlerle paylaşayım. Evet yavrum, birçok şeyler vardı. Her şey bizim için zevk ve eğlenceydi. Her şey. Çocukluk, mektebe başlayış, feraceye giriş, kocaya varış, doğum, hatta ihtiyarlayış bile. Bunların hepsinin ayinleri vardı. Yani merasimleri demek. Her kadının bu devirleri diğer birçok kadınlar için bir zevk, bir eğlence vesilesi olurdu. Bütün hayatımız eğlence içinde geçerdi. Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir lohusa cemiyeti görmeyelim. Bakın, bunların hepsinin de mevlid okunarak kutlandığını düşünün. Yani bunların hepsinin içinde birer miktar din ve diyanet var, Allah var, peygamber var, bilhassa peygamber sevgisi var. Çünkü biz mevlidi bizim kültürümüzde ölüm, doğum vesaire her vesileyle okuruz ve dinleriz. Manilerimiz, şarkılarımız vardı. Toplanır, aramızda müşaere eder, kış geceleri divanlardan tefeül ederdik. Bu bahsi geçmek istiyorum ama divandan tefeül etmek, yani divanı açıp ondan karşına çıkan beyti okuyarak ne manaya geldiğini anlamak pek yüksek bir seviyeyi ifade ediyor. Biz şimdi kuşçuların kuşlara çektirdikleri mani kağıtlarından çıkanları bile anlayacak durumda değiliz. Yani tefeül edelim demek istemiyorum ama böyle bir yola başvurduğunuzda karşınıza çıkan Fuzuli'nin, Baki'nin, Şeyh Galib'in, Şeyh Hüsam Yahya'nın, Hazreti Mevlana'nın beytinin ne manaya geldiğini anlamak, ondaki hikmeti çözmek demektir bu. Her mevsimin kendine mahsus adeti, eğlencesi vardı. Daha hiç açmamış bir senelik gül ağaçlarının dibine akşamdan kavanozlar kor, içine yüzüklerimizi, yüksüklerimizi atar, ertesi gün güneş doğarken mani söyleyerek tekrar çıkarırdık. Bu işte Hıdır el-Lezze yapılan bir uygulamayı bana hatırlatıyor. Birbirine benzemeyen bin mani bilen, bütün kış herkesin lafına, bir söylediğine bir daha tekrar etmeden binlerce kafiye bulan kadınlar vardı. Büyük anne sonra devam ediyor. Evet yavrum, biz sizin gibi ne yapalım diye düşünmezdik. Buna lüzum yoktu. Can sıkıntısı ne olduğunu bilmezdik. Hasılı her şey gülmeye, yaşamaya, eğlenmeye vesileydi. Mesela bahar. Ah, siz odalarda kapalı oturuyorsunuz. Bahar geldi mi biz hepimiz bahçelere dökülürdük. Baharın kendine mahsus eğlenceleri, ananeleri vardı. Ne gibi büyük anneciğim? Ne gibi olacak? Baharda her mevsim gibi eğlence vesilesiydi. Biz bir senelik hayatımızı baharda tefeül eder, güler, eğlenir, oynardık. Ah bu tefeül! Yani bunu bugün fala bakmak olarak ifade ediyor pek çok kişi. Bir tarafıyla da fala bakmak ama dediğim gibi bir divandan, efendime söyleyeyim bir mühim zatın divanından, mesela Mevlana'nın Mesnevisinden, mesela Yunus'tan, mesela Ahmet Yesevi'den, mesela Niyazi Mısri'den, mesela Fuzuli'den açılan bir sayfada rast gelinen beyit. Bu beyit ne söylüyor ve o beyitin ışığında gelecek günler nasıl olacak? Bu konu ayrıca fal, falname, tefeül, fala bakmak caiz değil gibi konuları da beraberinde getiriyor ama onu bir başka sohbetimizde ele alırız. Fakat bunlar insana mutluluk veren ve insanı eğlendiren, güldüren, düşündüren, bazen yanlış iş yapmalarını önleyen özelliklerdi. Bugün bizim kültürümüzde evet fal yok, efendim söyleyeyim, ama başka şeyler de yok. Yani bu bir kültür bütünüyle gitti. Evet. Pek şairane, pek latif, pek hassastı. Daima doğru çıkardı. Hepimiz itikad ederdik. Bu biraz aşırı ama kızımız soruyor. Nasıl? Bahar geldi. Ağaçlar çiçek açmaya, yapraklar yeşillenmeye, çimenler baş göstermeye başladı mı, bizim gözümüz artık odalarda durmazdı. Bahçeye koşar, baharın ortasında gezinirdik. İlk göreceğimiz kelebek bir senelik talihimizdi. Onu arar, onu beklerdik. İlk kelebeğin beyaz yahut pembe olması için maniler söyler, dalların üzerine beyaz ve pembe kumaş parçaları atardık. Yani eğer orada bir kelebek varsa kalksın da görünsün diye. Evet, devam ediyor Ömer Seyfettin. Sarı veyahut siyah bir kelebek göreceğiz diye korkar, ne kadar heyecanlar geçirirdik. Kızımız merakla söylüyor. Niçin? Çünkü kelebeklerin birer manaları vardı. Ah, siz bunları bilmez, bunlara itikat etmezsiniz. Beyaz kelebek saadete, talihe, pembe kelebek sıhhat ve afiyete, sarı kelebek kedere, hastalığa, siyah kelebek felakete, matem ve ölüme delalet ederdi. Beyaz kelebek görünce talihimizin o sene açık olduğuna, mesut olacağımıza kail olurduk. Bahar çiçekleri altında beyaz kelebeğin şerefine semailer okurduk. Semai de Türk musikisinde bir şarkı formu. Yine böyle anlatıyor. Efendim, onları sizler okursunuz. Ben şu son cümleyle bitireyim. Kızımız bu büyük ninenin anlattıklarına dinledikten sonra şezlongundan doğruldu, ayağa kalktı. Büyük nene de o sırada susmuştu. Torununun bu ani kalkışına hayretle bakıyordu, sordu. Ne var kızım, niye kalktın? Güzel esmer kız gülerek, ben de bu bahar hiç kelebek görmedim. Kendim için değil, benim gibi olanlar için, bütün Türk kızları için, bütün Türk kızlarının talihi için bakacağım dedi. Pencereye yaklaştı. Büyük nene koltuğundan titreyerek kalktı. Gözlerim o kadar görmez ama diyordu. Ben de bakayım sizin için. İkisi birden pencerenin kenarına gittiler ve dışarıya bakmaya başladılar. Biraz sonra kız ah işte dedi. Pencerenin yakınında ağacın çiçekleri dalları altında bir kelebek uçuşuyordu. Kız siyah bir kelebek görmüş ve korkuyor. Büyük nene, fakat ben senden evvel şu beyaz kelebeği gördüm diyerek mermer havuzun üstünde dolaşan bir kelebeği gösterdi. Genç kız ona baktı. Ah büyük anneciğim, iyi göremiyorsunuz dedi. O beyaz değil, sarı bir kelebek. Olacakları herhalde herkes tahmin etmiştir. Hakikaten büyük anne bir müddet sonra vefat ediyor. Şimdi burada anlatılmak istenen kelebeğin insanın vefatını haber vermesi değil, kainata ibret gözüyle bakmak ve ondan alınması gerekenleri almak. Yani kainatla iletişim kurmak, yani hayatla iletişim kurmak ve o iletişimi, bu hayatı yaşamaya yetecek olan, yetecek kadar zevkle, şevkle doldurmak. Bu bazen, efendime söyleyeyim, bir şarkı söylemek olur, bazen bir ilahi söylemek olur, bazen bir miktar Kur'an-ı Kerim okumak olur, bazen eğlenmek olur, bazen birisine yardım etmek olur vesaire. Onun için baharı hakikaten karşılamasını, baharın farkına varmasını bilmek gerekir. Bir şairimiz bu manada baharı şöyle diyor. Güller açıldı, sahn-ı çemen sebzezardır, devran-ı lale mevsimi zülfü nigardır. Hengam-ı şevku zevku kenar bahardır. Vakti cununu şevki meyi hoşgüvardır. Bülbül teraneye başladı evvel bahardır. Şeydalığım benim yine bir ihtiyardır. Bu sohbetimizi de şöyle bir hatırayla tamamlamak istiyorum. İşte 60'lı yıllardan sonra 65-68 arasında bendenizde epey genç iken bir İmam Hatip talebesiyken o zaman Risale-i Nur Cemaati diye adlandırdığımız, kısaca da Nurcular dediğimiz dostlar, büyükler, arkadaşlar, abiler güzel bahar tasvirleriyle birer kartpostal hazırlarlar. Yanına da Risale-i Nur'dan baharın Said-i Nursi Hazretlerine ihsas ettirdiği düşünceleri ifade eden ve kainata ibret ile bakmak, kudret-i ilahiyenin çok çeşitli rengarenk tecellileri karşısında insanın imanını kuvvetlendirici cümlelerin yer aldığı kartpostallar basarlardı. Yani kartpostalların yarısı böyle bir manzara, diğer yarısı da o manzaraya baktığında kudret-i ilahiyi temaşaya yönelik. Oradan bir şey benim hatırımda, öyle bir kartpostaldan onu buldum. Şöyle diyor: bir zaman bahar mevsiminde etrafı temaşa ederken gördüm ki zemin yüzünde haşır ve neşr-i azamın yüz binlerce numunelerini gösteren bir seyran ve seyelan var. Baharın izlerinin kafile kafile kısa bir zamanda görünüp der akap kaybolmaları ve daimi bir faaliyeti müthişe içinde mevt ve zevale yönelmeleri çok hazin görünüp rikkatime şiddetle dokunarak beni ağlatıyordu. Bakın, bahar insana bir taraftan bir şenlenme, bir neşelenme, bir coşku verirken bir taraftan da sonbahar gelip bunlar sonduğu zaman mevte, yani zevale imkan veriyor ve insanı ağlatıyormuş. Devam ediyor Said Nursi: nur-u Kur'an, sırr-ı iman, lütf-u Rahman ile tevhid imdadıma yetişti. Bütün bunlar öyle kıymetler bir mucize-i kudrettir ve ilanname-i hikmettir ki sani'in, yani Allah-u Teala'nın san'atının nihayetsiz bir şekilde ehli takdire cazibedarane teşhir eder. Allah'ın kudretini anlayan kişileri cezbederek onlara gösterir. Esma-i İlahi'nin Rahman, Rezzak, Cemal, Musavvir, Hakim, Bedi, Vedud, Gani gibi nice isimlerinin tecellileri her bahar mevsiminde kendini gösterir. Kainat adeta coşar ve temaşa edenleri cezbeye getirecek derecede coşturur. Aziz dinleyiciler, sohbetimizin bu kısmını da yine bir beyitle tamamlayalım. Şair diyor ki, Tacizade Cafer Çelebi büyük bir şair ve büyük bir ilim adamı: bağa gir bismillah ile, ihlas ile elhamd oku gör, bostanı cennet etmiş sun-u Rahman-ı Rahim. Bismillah diyerek bağa gir ve gönülden bir şekilde ihlas ile elham oku ve Allahü Teala'nın kudretinin bostanı, yani bahçeyi nasıl cennete dönüştürdüğünü gör ve anla. Bu duygularla bahar sohbetinin bu celsesinde tamamlamış oluyoruz. Dilerim Allahü Teala hepimizi bu dünya hayatında kavuşturduğu nice baharlara, cennet hayatında da nice baharlarla mükafatlandırır. Bize de baharı, baharın getirdiklerini kavrayacak bir basiret, bir izan, bir iman ve onun getirdiği coşkuyu ihsan eder Hepinizi Allah'a emanet ederim aziz dinleyenlerim.